Ayrım 2, Stalingrad siperlerinde Viktor Nekrasov. Sayfa 18. 2. Alay 36 saatte 100 kilometre geri çekilecek. Bizim alayın işleri iyi gitmiyor. Şanssız savaşıyoruz. Ne askerimiz ne silahımız kaldı. Birliklerde 2-3 makinalı dışında bir şey yok. Oysa savaşa daha yeni girdik. 20 Mayıs'ta Harkov'da, Ternovaya civarında ilk kez cepheye sürüldüğümüzde duramadık. Daha ateş altında kalmadan bizi bir yerden bir yere taşıdılar. Durmadan hareket halindeyiz. Savunmaya geçiyoruz. Sonra yeniden yola, hadi tekrar savunma. Bahardaki Harkov saldırısı sırasındaydı. Şaşırdık, öteki birlikler de şaşırdı. Hava bombardımanlarına hiç alışamıyorduk. Güneye, Kupyansk yakınlarındaki Bulatselovka'ya geldik. Orada 2 hafta kadar kaldık ve tank manileri kazdık. Mayınlar döşedik, koruganlar yaptık. Sonra Almanlar saldırıya geçti. Sayılamayacak kadar tankla saldırıyorlardı. Bomba yağmuruna tuttular, şaşkına döndük. Korktuk ve çekildik. Kısaca söylemek gerekiyorsa, bozguna uğruyoruz diye bizi savaştan çektiler, yerimizi süvariler aldı. Bizi Kupyansk'a yolladılar. Orada yeniden makinalı yuvaları ve tank manileri yaptık. Ta Almanlar bastırıncaya kadar. Kenti savunduk ama sadece 2 gün. Ardından kıyıyı savunmak için emir geldi. Demir yolunu ve köprüyü uçurup sazlıklar içine yerleştik. İşte burada uzun kalırız diye düşünüyorduk. Almanı Oskol'dan geçirmezdik. Arkalarına şeytanı bile alsalar bu olmazdı. Almanlar ise üzerimize sadece mermi sallıyorlardı. Biz de karşılık veriyorduk, işte sana savaş. Sabahları üzerimizde Focke-Wulf keşif uçakları geziniyor. Biz de nedenli başarısız olursa olsun onlara makinalı ateşi açıyorduk. Junkers filoları ise uğultuyla cephe gerisine doğru uçuyorlardı. Benim piyonerler karargah için barınak hazırlıyor. Köy çocukları ise Petropavlovka yakınlarında ikinci mevziyi hazırlamada çalışıyorlardı. Biz karargah subayları rapor hazırlıyor, planlar çiziyor, zaman zaman da yeni emirleri almak için tümen karargahına gidiyorduk. Yaşam sakin ve monoton geçiyordu. O denli sakindi ki Moskova, Pravda bile geliyordu. Hemen hemen de hiç kayıp vermiyorduk. Birdenbire açık bir gökten başa düşen yıldırım gibi bir emir geldi. İnsanlar savaşta burunlarının dibinde olanın bile ayrıntısına varamıyor. Alman sana ateş etmiyorsa sen tüm dünyada barış ve sükunun var olduğunu sanıyorsun. Ama bombardıman başladı mı artık sen ta Karadeniz kıyısından Baltık'a kadar ateş yağdığına yemin edebilirsin. İşte şimdi de biz sükunet içindeydik. Oskol nehrinin sazlıkları, kamışları içinde karşı kıyıya bakıyor ve dünyaya metelik vermiyorduk. Demek ki Fritz'i, Almanları durdurduk. Kuzeyde patlamalar varmış. Eh, olursa olsun. İşte tam bu sırada gökten yıldırım gibi düşen emir. Tam 23'te marş marş yürüyüş. Ne iştir bu? Savaşmadan Bulatselovka'da alıştığımız siperleri bırakmıştık. Ne biçim plan bu? O zaman Almanlar buna bizi zorlamıştı ya burada? Gece Şirayev'le savunmayı denetlemiştik. Hani hiç de fena değildi. Hatta tümen komutanı makinelerin yerleştirilmesini beğenip bizi övdü ve de 825 ile 854'ten istihkamların gelip bizden makinalı tüfeklerin gerektiğinde bina altlarının nasıl yerleştirileceğini öğrenmelerini istedi. Peki Alman o denli mi gedik açmış ta Voroneyev'e dek? Gerçekten yarmayı oradan yaptıysa durumumuz hiç de parlak değil. Anlaşılan iyi değil. Değil ki biz tek kurşun atmadan Oskol gibi yerleşik bir pozisyonu bırakıp çekiliyoruz. Bir de buradan sonra Don'a kadar başka şehir yok. Yoksa ta Don'a kadar mı çekileceğiz? Yoldaş Teğmen, arabaya neleri yükleyelim? Bıyıkları yeni terlemeye başlamış takım komutanı soru dolu bakışlarla bana bakıyor. Tümen karargahından araba vermediler mi? Vermediler. Derdi eldeki mayınları ne yapacağımız? Göm o zaman dedim. Sonra gerekebileceğini düşünerek sordum. Kıyıda daha var mı? Kaldı. 100 parça kadar var. Pekala. Her olasılığa karşı 20 kadar al. Geri kalanını da göm. Anlaşıldı. Tüm kürekler burada mı? 30 tane kadar 3. bataryada var. Koş onları al gel çabuk. Dönüp sırt çantasını bir eliyle tutarak koşuyor. İyi çocuk, iyi de çalışıyor, dikkatli. Yalnız başçavuştan çok çekiniyor. Evet, haritayı değiştirmem gerekecek. Nasıl olsa yararlanamadık. Saat 12'de alayımızın son bölüğü de Petropavlovka'ya hareket etti. Tüm gece boyunca Şirayev'le ön hatlarda emekledik durduk. Makinelilerin yeniden düzenlenmesi gerek. Giden istihkamcılar kendi makinelerini götürdüler. 15 tane vardı. Şimdi yalnız bizimkiler kaldı. Sadece 5 tane. 2 Maximka, 3 tane de düz. Bu durumda fazla varlıktan söz edilemez. Maximkaları iki kanada hafiflerin arasına yerleştirdik. Askeri de yaymak gerekiyordu çünkü cephemiz eski oranla 3 misli büyüdü. Şöyle böyle kilometre başına 15-20 er. Her birinin arasında 80-100 metre var. Çok aralık ama ne yapacaksın? Ertesi gün sakin geçti. Düşman bir şey sezinlemedi daha. Ara sıra isteksiz isteksiz Petropavlovka yolunun kuzeyini dövüyor. Şirayev, kumanda merkezine eskiden yurt olan ama duvarları mermilerden delik deşik olmuş bir binanın mahzenine yerleştirdi. Bizimle birlikte mahzende yavrularını emziren sarımtırak bir kedi de yaşıyor. Yazık, anne şarapnel parçalarından yaralanmış. Sıhhiye tuttu, ona sargı yaptı. Hayvan korkudan miyavlarken iri açılmış sarı gözlerle bize bakıyor. Sandığın içindeki yavrularsa alt alta üst üste oynuyor. Anne içeri atladı, yavrular saldırdı ama sargıların arasında memeyi bulamıyorlar. 3. Kiev'de kalan anılar. Gece kıyıya mayın döşedik. Benim emir eri Valea mayın çukurlarını açıyor. Ufak tefek ama becerikli bir genç, arı gibi çalışıyor. Eski piyoner çavuş Boyka da mayınları çukurlarına yerleştiriyor, maharetle fünyelerini takıyor, üstünü kapatıp gizlemesini yapıyor. Koyu bir karanlık var. Ara sıra yağmur yağıyor ya, damlalar adeta sıcak. Kazdıkça nemli toprak kokusu duyuluyor. Ara sıra roketler uçuyor. Karşıdan anlamsız biçimde makinalılar tıkırdıyor. Derenin kenarında ölçme aletinin yanında yatıyorum. Boyka ile Valega görünmüyorlar. Ara sıra kamışların arasından özenle mayınları taşıyan askerler geçiyor. 4 mayını bir araya bağlamış götürüyorlar. Roketler patladığı zaman karşı kıyıyı, eğik söğütleri gözlüyorum. Nedense bizim caddeyi anımsıyorum. Kocaman kestane ağaçlarının olduğu bulvarı. O denli büyüktüler ki altından geçerken gökyüzü görünmezdi. Baharda beyaz, pembe, mum gibi çiçeklerle bezenir, sonbahara doğru dökülen kestaneleri çocuklar ceplerine doldurur, sonra çöpçüler yaprakları toplayarak yakarlardı. Bazen kestaneleri ben de toplardım. Çocuklar arasında bir yarış olurdu bu. Yüzlercesini eve getirir, yatakların divanının altına doldururdum. En çok da divanın altına koyardık. Güzel bir divandı. Büyük ve yumuşak. Çok tahta kurusu yapardı ama olsun. Onlarla birlikte yaşardık ve ben orada uyurdum. Öğleden sonraları divanda büyük annem dinlenirdi. Üstüne palto koyar, yalnızca bu işe yarayan eline eski bir kitap. Ekseriya da Anne Karenina'yı verirdim. Sonra gözlüklerini aramaya çıkar, ya büfede ya da çatal çekmecesinde bulurdum. Bulduğumda da ninem uyumuş olur, paltonun bir ucundan yaşlı kedimiz Frakas göz kırpardı. Aman tanrım, neden uzakta kalmış bunlar? Kim bilir, belki de hiç olmadı da bana olmuş gibi geliyor. Sağda kocaman bir gardırop vardı. Küçükken içinde saklambaç oynardık. O sıralarda koridorda dururdu. Sonra odaya aldılar. İçinde şapka kutuları, üstünde tozlar. Bu tozlar yılbaşlarında ve annemin doğum günü olan 24 Mayıs'tan bir gün önce silinir, temizlenirdi. Bir de aynalı konsolumuz vardı. Üzerinde sayısız küçücük vazolar ve şişeler dururdu. Şişelerde bir zamanlar parfümler varmış. Boşalmış olmalarına rağmen atılmalarına izin verilmezdi. Bazen kapaklarını açar koklar, içine sinmiş esansın kokusunu duyardım. Daha ileride de komodin. Yok yok, komodin değil. Kırık ayağı sarılı koltuk vardı. Nedense o koltuğa kim otursa uyuklardı. Komodin ondan sonra geliyordu. Bir çekmecesi tıka basa ninemin ilaçlarıyla doluydu. Haplar, şuruplar ve tozlar. Kendisi de hiç kimse de hangisinin ne yaradığını bilmezdi. Ama yumuşak kareli terliğiyle ninem durmadan onu karıştırır ve valeryan içtiği bardağı kedi bulup da yalamasın diye oraya saklardı. Tüm bunlar şimdi hala orada, evdeler. Annemden son kartı Kiev'in düşüşünün açıklanışından 3 gün sonra aldım, Ağustos'tu. Annem, Almanların kovalandığını, top seslerinin artık duyulmadığını, sirkin ve müzikal tiyatronun açıldığını yazıyor ve sözünü "zamanın olmadığını biliyorum ama hiç yoksa iki kelime yaz" diye bitiriyordu. Kartın gelişinden bu yana 10 ay geçti. Cebimde taşıyor ve ara sıra çıkarıp incecik, okunaksız yazısına okumadan bakıyorum. Zaten yazılar terden, içime sızan kış yağmurundan birbirine girmiş, aşağıda da öyle bir leke oluşmuş ki, istesen de o bölümdekileri okumak olanaksız. Ama ben yazılanları ezbere biliyorum. Adresin bulunduğu yerde lastik fabrikasının, pulda ise Mayakovski metro istasyonunun resmi var. Çocukken pul biriktirir ve tüm tanıdıklara yeni pullarını bana vermelerini isterdim. Annem çocukluğumdaki bu isteğimi unutmamış ki karta en son çıkan pulu yapıştırmış. Pullarımı uzun tahta bir kutuda saklardım. Kesinlikle annem bu pulu bulmak için aranmış durmuştur. Yeşil güzel bir pul. Acaba annemi bir daha görebilecek miyim? Ufak tefek, gözünde altın pensli gözlük, burnunda küçücük bir sihirli olan o hareketli kadını. Küçükken nedense onu burnundan öpmeyi pek severdim. Acaba artık hiç durmadan kaynayan, devrilip ezilmiş semaverin çevresinde oturup çay içemeyecek ve annemin çok güzel yaptığı ahududu reçelinden yiyemeyecek, elleriyle saçımı okşayıp "bugün pek iyi görünmüyorsun Yurok, istersen erken yat" diyen sesini duyamayacak ve o sabahları yemeyi çok sevdiğim ince patates kızartmasını yiyemeyecek miyim? Köşedeki fırına ekmek almaya gidemeyecek, Kiev'in çiçek açmış ıhlamurlarının altında gezemeyecek, Trahunov adasına plaja gidemeyecek miyim? Sevgili Kiev, senin geniş sokaklarını, kestane ağaçlarını, sarı tuğlalı evlerini ve kırmızı kolonlu üniversiteni nasıl da özledim bilemezsin. Senin Dinyeper kıyısındaki sert yamaçlarını nasıl da seviyorum. Kışın oralarda paten yapar, yaz geceleri çayırlıkta sırt üstü yatıp yıldızları seyrederek düş kurar, vapurların düdük seslerini dinlerdik. Geç vakitte sessizleşen vitrinlerinin ışıkları sönmüş kente döner, yaz kış gocuk giyen bekçilerin bize kuşkulu bakışlarına gülerdik. Şimdi de ara sıra oralarda dolaşıyorum. Battaniyeme sarılıp gözlerimi sıkıca yumdum mu, Beserapka'dan Dinyeper'e kadar yürüyor, Schneitzer'de duruyor. Şimdi de ara sıra oralarda dolaşıyorum. Battaniyeme sarılıp gözlerimi sıkıca yumdum mu, Beserapka'dan Dinyeper'e kadar yürüyor, Schneitzer'de duruyor ki bu dünyanın en güzel sinemasıdır ya da çocukluğumuzda bize öyle gelirdi. Kapısında resimleri izliyorum. Bu sinemada ne mutlu anlar yaşadımdı. Hint mezarları, Bağdat halifesi, Zero'nun işareti, hep orada gördüğüm filmler. Aman tanrım, başım dönerdi. Koltukların numarasız, Korsö'de ise kovboy filmleri gösterilirdi. Kovalamacalar, tabancalı diyallolar, pantolonlu kadınlar, ince bıyıklı ve alaylı görüşleri olan kötü adamlar. Ekspres sinemasında ise salon ve aşk filmleri oynardı. Polo Negri'leri, Asta Nielsen'leri ve Olga Shehevo'yu orada tanıdım. Bu filmleri pek sevmezdik ama kapıdaki adam bizi kaçamak soktuğu için cumaları oraya giderdik. Nikolaevska'dan sapıyorum. Kiev'in en görkemli caddesi bu. Özenle budanmış ıhlamur ağaçları, evden eve kalın zincirlerle bağlanmış gibi duran fenerler, kontinentalin önünde duran göz kamaştırıcı Lincolnler. Sirkin çevresinde ise bir yığın çocuk, Yansiga'nın çıkışını beklerken Danilo Patsunka'nın ölüm maskesinin sahte olup olmadığını tartışıyor. Biraz ileride Olginski ve Instituiska caddeleri var. Gotik ve roman stilinde kuleleri bulunan iki de banka. Bu caddeleri Temmuz sıcağında bile ıhlamurlar serinletir. Şirin, tozlu kepenkleri olan villalar, saray bahçesinin asırlık çınarları, sonra stop. ileride Dinyeper. Vapur sesleriyle tramvayların çanları. Sevgili, sevgili Kiev. Şimdi tüm bunlar nedenli uzakta. Tanrım nedenli, nedenli geride kaldılar. Bir zamanlar enstitü vardı, çizimler, çizim tahtaları, uykusuz geceler, metallerin dayanıklılık ölçümü, teoremler, mimarlık için öğretilen ve şimdi unuttuğum şeyler. Ayrılmaz altı arkadaşlık. Anatoli Sergeyev, Rudenski, Vergun, Lucia Stijeva ve de neşeli ufak tefek Shura Grabowski. Birlikte çalışır, birlikte gezerdik. Tüm sınavlara birlikte katıldık, enstitüyü birlikte bitirdik. Hepimiz hemen hemen aynı anda işe başladık ve hepimiz yeni, yepyeni çizim cetvelleri, pergeller aldık. Shura, Kiev yakınlarında vurulup ölmüş. Bunu annem yazdı. Annemin hastanesine iki ayağı kopuk getirmişler de kurtarılamamış. Ötekiler konusunda fazla bir şey bilemiyorum. Sanırım Vergun çemberde kalmış. Aşırı miyop olduğu için askere alınmayan Rudenski başka bir kente taşınmış. Askere giderken beni istasyonda uğurlamıştı. Kimin söylediğini bilmiyorum ama galiba Anatoli muharebe bölüğündeymiş. Yalusya, herhalde o da kenti terk etmiştir, kim bilir. Onun yaşlı ve hasta bir annesi vardı. Moskova'daki teyzesine yazıp sordum, bilmiyor. İki yıl öncesi olan bir olayı şimdi gibi anımsıyorum. 5 Haziran Lucia'nın doğum günüydü. Dinyeper'e gitmiş bir sandal tutup uzakta Natalka'nın arkasında eski köprünün oralara kürek çekmiştik. Orada çok sevdiğimiz sazlıklar arasında şirin ve küçük bir plaj vardı. Burasını pek bilen olmazdı. Sessiz ve suyu cam gibi saydam bir yerdi. İnsanın hemen atlayası gelirdi. Sonra dönüp yorgun, ellerimiz kürek çekmekten kabarmış, saray parkında banklara oturup Çaykovski'nin 5. senfonisini dinlemiştik. Çevre çiçek içindeydi. Orkestra şefinin yakasında ise yapma bir çiçek vardı. Üçüncü bir mevzi yapacak mıyız? Kulağımın dibindeki fısıltılı sesten irkildim. Valega yanıma çömelmiş, kedi gibi parlak küçük gözleri soru dolu bana bakıyor. Üçüncü mevzi. Yok, üçüncü hattı yapmayacağız. Limanın yakınına 4. mevziyi yapın. Kalan mayınları limanın yakınına taşıyıp mayınlamaya girişiyoruz. Daha 40 kadar var. İkinci ayrımın sonu, sayfa 27.